Ayrım 11. Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 124. Ufacık ayaklarıyla sessiz tüyden hafif yürümüş olmalı. Gelişini hiç duymadım. Kadını yanı başımda görüverince şaşırışım bundan. Kalın miyop gözlüğünün ardında iki çekik göz, soğuk ve anlamsız. Koyu menekşe rengi, minnacık bir ağız, parmakları ince ince, tırnakları çok uzun, çok da sivri, narin eller. Vietnamlı olabilir mi? Belki Kamboçlu. Farkında olmadan iki adım geri çekilmişim. İrkildiğimi sezdi, öteki yüzünü gösteriyor. Buz gibi gülümseyen son derece nazik bir yüz. Sizin için ne yapabilirim, madam? Beni rahatsız eden ne? Bakışlarının gülümsemesine katılmaması mı? Gözlük camlarının her şeyi eğip büken aynasında, beton avluyu döven şakırtılı yağmuru, küçüldükçe küçülen trenç kotlu sarışını görüyorum. O sarışın benim. Rahatsız ettim sanırım. Monsieur Uçarı'yla buluşacaktık da. Bakışları sertleşti. Özür dilerim madam. Monsieur Uçarı ancak erkek dostlarını kabul edebilir. Kadınları asla. Sözünü bitirmeden bir kapı açılıyor. Sıska bir adam. Adam akıllı buruşuk. Gözünde geçen yüzyıldan kalma entelektüel gözlükleri. Çenesinde anarşist sakalı. Islık ıslığa boğazlanan bir adam sesiyle işe karışıyor. Buyurun, buyurun, rica ederim. Yanılmıyorsam Madame Korkut olmalısınız. Evet. Odasında sizi bekliyor. 9 numara. Soldan 2. kapı. Merdivenlere doğrulduğum sırada anlamlı güzel bir kadın kılığına girmiş, tepeden tırnağa dikenli kirpinin bakışlarıyla ihtiyara yıldırımlar yağdırdığını gördüm. Ne kadar korkutmuş olmalı ki inmek üzere olan bir tokattan suratını korumak için adamcağız ani bir savunma içgüdüsüyle sol kolunu havaya kaldırmıştı. Paşa Nuri'ye gördüğümü çıtlatacak oluyorum. O sonunu beklemeden her ikisini de akla durgunluk veren, yarı gerçek yarı hayal fakat daima sürükleyici hikayelerinden birisine kahraman yapıyor. Müşahedeniz fevkalade yerindedir. Ne isabet, ne isabet. Bunlar karı koca oteli işletirler. Her ikisi de birer hilkat garibesi. Yek diğerine bu derece intibak edebilen bir çift daha görülmemiştir. Mütekabil nefretlerinin esbab-ı mucizesi de budur yani. Hayatları bir manada tahammül fersa bir angarya, bir cezai müeyyide. Bir manadaysa hicabaver, itirafı gayri mümkün bir zevk. Evet evet, bunu size ben arz ediyorum. Ben ki bu aşağılık mağarada 15 senedir ikamet etmekteyim. Onların en ufak teferruatına kadar tetkik ve mütalaa eylemiş, dikkat ve soğukkanlılıkla mahiyetlerini tespit etmişimdir. O sakallı bücür, Monsieur Roger, masoşistin teki, nah elimi kalbime koyarak söylüyorum, masoşistin bu derece halisine nadiren rastlanır. Divane canım, sıska vücudunu kırbaçlatmaya bayılır, eziyet dedin mi ağzının suyu akar. Gelelim kadına, malumu âliniz kadından pek sadik çıkmaz, hele böylesi hiç. Dikkatinizden sivri tırnakları da ince çelik topuklu iskarpinleri de eminim ki kaçmamıştır. Ah ah, o ne müthiş bir mahluktur bilseniz. Mesela ihtiyardan anadan doğma soyunmasını, boylu boyunca yere yüzü koyun yatmasını ister. Emrediyor yani. Bilahare çelikten iğne topuklu iskarpinleriyle çıkar herifin üstünde yürür. Bilhassa but nahiyesinde hem de kan çıkarıncaya kadar. Siyah sümüğe benzer bir kan. Hele kırbacını eline aldı mı Allah muhafaza. Hadi kız kız gülmeye durdu. Sanki koca bir çocuk utanıyor. Yağlı bıyıklarının arasında yarı anlaşılır yarı anlaşılmaz kelimeler. Affınızı istirham ederim yenge. Zaaf bu bendeki. Önüne katiyen geçemediğim bir zaaf. İnsan karakterlerinin tahlilini yapmaktan nefsimi alamıyorum. Vaktiyle kendimi edebiyatçı olmaya hazırlamıştım. O zamandan kaldı herhalde. Mağarası buğulu geniş camları gözyaşına boğulmuş yüksek tavanlı bir oda. Aydınlığı kükürt sarısı, boğucu ıslak bir sıcak her yeri kaplamış. Sanki içeride az önce çamaşırı yıkamışlar. Su buharı olduğu gibi kalmış. Duvarlar bir alem, gazete kesikleri, şuradan buradan koparılmış resimler, hatta fotoroman kareleri. Falan ya da filan tarihi olayı bildiren gazete manşetleri dikkatimi çekiyor. Stalin öldü. De Gaulle yeniden iktidara geçiyor. Türkiye'de askeri darbe. Çok büyütülmüş, ince ince ayrıntısı işlenmiş, renkli böcek desenleri, çeşit çeşit arılar, hamam böcekleri, renk renk boynu bükük bir sürü kelebek. Resimli salon dergilerinden sayfalar. BB 30 yaşına giriyor. Marlin intihar etti. Fabiola hamile. En ünlü resimli romanlardan birkaç bant. Hoş Memo, Profesör Nimbus vesaire. Kitapları bit pazarından alındığı belli portatif raflara özensizce dizilmişti. Yatağının üst tarafına düşüyor. Aralarında neler yok ki? Büyük bir çoğunluğu Arap harfleriyle basılı divanlar, Fransızca komünist broşürleri, iki Lenin, Herzen ve Neçayev'den birer seçmeler kitabı. Geniş ve yüksek yatağı muazzam bir şey. Odanın hemen hemen yarısını zapt ediyor. Üstünde tüylü siirt battaniyesi, pufla yastıklar. Paşa Nuri incelemek istedikçe gülünçleşen şişmanların abartılmış kibarlığıyla bana ev sahipliği etti. Çay sundu. Çok sıcak, koyu tavşan kanı, demlenmekten tadı buruklaşmış bir çay. Odanın yayvan ve geniş, oda nedense tüylü, tek koltuğuna gömülmüş, dalgın çayımı yudumluyorum. Ağlamaklı camların ardında bardaktan boşanırcasına yağan yağmur, ele avuca sığmaz gümüşten ağını dokuyor. İnsanı serseme çeviren bir şakırtıyla. Siyasi ümitsizlik mi? Ha ha ha! İlahi yenge, eğer şu fani dünyada siyasi ümitsizlikten ölünseydi, muhakkak ki ilk ölen ben olurdum. 10 yıl evvel Nazım Hikmet'in kurtarılması için üniversite sitesinde imza topluyordum. Şair açlık grevine yatmıştı. Biz heyecan içindeydik. Netice diyeceksiniz. Netice ortadadır yani. Bir müddet sonra fil hakika şair kurtuldu. Lakin bendeniz ömrü billah mimlendim, memlekete dönemiyorum. Hakkımda bilmem kaç ihaneti vataniye davası ikame etmişler. Ekrem gibi siyasetin sesinden bir haber bir arkadaşın böyle bir bedbinliğe düşüp de intiharını benim hafsalam almaz. Müsaade-i alinize, gülerim buna. Düşüncelerimiz uyuşuyordu. Kocamın siyasete nasıl atıldığını gayet iyi hatırlıyorum. O zamanlar Türkiye'de, hala öyledir ya, partili bir iş adamı partisiz bir iş adamına oranla çok daha elverişli durumda bulunurdu. Hele milletvekili seçilebilirse. Ekrem'in gözünü hırs bürümüştü ya, ticaret odası başkan vekili olduktan sonra böyle bir fırsatı kaçırırsa aptallık etmiş olacağına hükmetti. Olayı sadece iş açısından değerlendirdiğini, bu yüzden ileride başına gelebilecek belaları hiç hesaba katmadığını sanıyorum. Bana gelince Haco Hanım'ın ölümüyle yıkılmıştım. Olaylar tamamıyla dışımda kalıyordu. Ekrem'i uyaramazdım. Ha bakın, bulldog meselesi çok daha ciddi. Muhteşem bir yaz gecesi Purdue Park'ın masmavi kahvesinde bana böyle bir şeyden bahsettiğini katiyen unutamadım. Hassaten kedere gark olduğu günlerde rahmetli teselli bulmak maksadıyla bu kahveye gelip Amerikan bilardosu oynamaya bayılırdı. Avunuyor yani, zihnini meşgul ediyor. Bana aynen şöyle demişti. Paşa, gözlerime bak, dikkatli bak. Gayret edersen kafamın içinde korkunç bir bulldog köpeğinin kuyruğunu ısırmak istercesine fır döndüğünü görebilirsin. Soluk soluğa. Hakikati itiraf etmek icap ederse söyledikleri beni endişeye sevk etmiştir. Lakin bunu belli etmedim. Bir latife telakki ettim. Hafızam beni aldatmıyorsa hatta köpeğin sıhhatine kadeh kaldırmıştım. Bir dakika geçiyor geçmiyor, iri açılmış gözleri kıpır kıpır bıyıklarıyla az önce söylediklerini kökünden yalanlıyor. Yok yok, bulldog olur mu canım, hakikati söyleyelim yani. Zihninde dönenler Mevlevi dervişleriydi, rüyadan farksızdı, beyaz ve uzun. Bir müddettir esasen nereye baksa onları görür olmuştu. Önüne gelen yere desenlerini karalıyordu. Koku görüntüden önce belirdi. Varlığını öyle büyük bir yoğunlukla duyumsattı ki, onu dolan başlı ve tembel bir bulut halinde odada dağılırken Handi ise somut olarak gördüm. Tömbeki kokusuna alışkındım ama burada fena halde yadırgadım. Paşa Nuri keyiften ağzı kulaklarına varmış, elinde nargilenin marpucuyla algıladığım an bindirilmiş bir görüntü olarak Hacı Hanım belirip bana gülümsemez mi? Üstelik en beğendiğim, en unutamadığım haliyle şen şatır tetik üstünde. En üst kattaki odası çamların siyah zirveleri üzerinden batan güneşin tutuşturduğu engin bir deniz manzarasına hükmederdi. Pencerelerinde hayallerden örülmüşe benzer uçucu ve hafif dantel perdeler, yerde divanın üzerinde duvarlarda halılar, Buhara, Sivas ve Isparta halıları, boru çiçeğine çalan morumsu lacivert, lale ezmesi kırmızı ve ördek başı yeşil, imgelem çiçeklerinden derlenmiş bir masal bahçesi, iki pencere arasında kadife yastık kalabalığına boğulmuş koskoca bir divan. Hacı Hanım bu divanda yarı uzanmış olurdu hep. Ayağında şalvarı, sırtında sim işlemeli mor cepkeni, elinde billur nargilesinin kehribar ucu. Zaman zaman düşünceli, hatta kaygılı bir yüzle bir iki nefes çeker, o arada sanki birbiriyle didişen zavallı fanileri, bir de her yerde hazır ve nazır olan ezeli ve dokunulmaz gayb alemini içinden geçirirdi. Durup dururken bir kahkaha atmasın, silah atıldı sanırdınız, öyle gür, o kadar yürekten güler. Bütün dişleri altın olduğundan çevresi o dakika bir kuyumcu aydınlığına boğulmuştur. Mütarekeden hemen önceki aylarda Şam'da Ermeni bir dişçi böylesinin çok daha iyi olacağına onu inandırmış. O gün bugün gülecek olmasın, bütün duvarlarda halka halka altın yansımaları. Bazen de başını hafif sallayıp çevresini masmavi kuşatmış tembel dumanları dağıtarak Kur'an-ı Azimüşşan'dan mırıl mırıl sureler okur, kim bilir hangi rahmetli için bir dua, belki bir hatim, gözlerini yumunca kuytularında kıvılcımlar kaynaşan delici bakışları kaybolduğundan kısa sert ve simsiyah kirpikleri inanılmayacak büyüklükte bir önem kazanmıştır. Paşa Nuri önce sessiz bir görüntü olarak biraz bulanık meydana çıktı, giderek netleşti, sesi duyuldu. Fakat ter içinde yüzüyor, beni bir an dalgın görmekten alınmış olsa da çene çalmayı kesmemiş. Hayatımı mahvettim, bunda tek şüphe yok, kamilen mahvettim. Başımı öyle muazzam bir belaya soktum ki, bizim oralarda dedikleri gibi bundan ancak ayaklarım önde çıkabileceğim, bir cenaze olarak yani. Nasıl idame-i hayat ettiğimi tahmin edebilir misiniz? Ayyaş fakat meşhur bir desinatörün desenlerini onun yerine çizerek. Arz edebildim mi bilmem. Herif mücerret ayyaş olsa neyse, fazladan hilekar, nekes ve edepsiz. Paramı asla gününde ödemez, bana cehennem azabı çektirir. Koridorlarda çoluk çocuk gibi gözyaşı dökmeme sebep olur. Verdiği miktar mühimce bir şey olsa yüreğim yanmayacak. Parça başına 100, bilemedin 200 frank, sadaka yani. Evet, gözlerimi harap eden böyle nankör bir mesaiye karşılık verdiği bir sadakadır. Çünkü bilmem hiç merakınızı celbetmiş miydi? Böceklerin anatomisi fevkalade zarif, ince işlenmiş bir anatomi. Tabiatıyla çizmek o kadar müşkil. Faraza, Armandia Liddara Ley, yahut Heloconius Doris Viridis, bilhassa Theis Polixena, daha şu anda hatırlayamadığım niceleri. Nargilesinden bir soluk aldı. Nargilesi ona kumrular gibi dem çekerek cevap verdi. Dışarıda yağmur biraz aralanmıştı. Fakat metal bir şeyin, belki bir saçağın üzerinde öyle umutsuz, öyle tek düze tıngır diyordu ki, ahenkli ama ucu bucağı görünmeyen derin bir hüzne daldığımı duyuyordum. Bir cigara yaktım, düşündüm. Kocamın son aylarının nasıl geçtiğini kime sorsam, bana tuhaf bir ısrarla kendi sorunlarını, kendi hayatını anlatıyordu. Acaba neden? O ne? Odanın içinde bir telaş, gizli kapaklı bir hareket mi başladı, bana mı öyle geliyor? Az önce hareketsiz duran kelebekler sanki gökkuşağı kanatlarını kımıldatıyorlar. İçlerinden birisi besbelli en yiğitleri olduğu yerde renkli daireler çizmeye heveslendi. Bulunduğu köşede Marilina'da bir şeyler oluyor. İntihara niyetli gibi, meme uçlarında şehvetli titremeler, yüzünde söze sığmaz çekilmelerle orgazma ulaşarak, ya hoş memo, kısa postallarını burnumuza dayamış, pis kızla atışıyor. Hani domuzlarıyla birlikte çirkeflerde eşinmeyi seven, güzelliği bayağı yosma güzelliği, ağzı pipolu pis kızla. İnsanlık hali, müzayakaya düştüğüm vaki oluyor hasaten ay sonları. Peki çaresi? Ondan kolay ne var? Hicabı kuruntuyu bir kenara bırakıp dosdoğru Kermo'ya müracaat. Her defasında muhtaç olduğum miktarı gözünü bile kırpmadan vermiş, beni hacaletten kurtarmıştır. İntiharını müteakip feci bir an yaşadım, çok feci bir an yani. Eski frank hesabı 200 bin franka bali olan borcumu artık asla ödeyemeyecektim. Evet, asla. Tombul elleriyle sürgünde bir kral gibi ardına kurulduğu masanın üstüne ne varsa karman çorman etti. Bir yerlerden içi akıl almaz hesaplarla dolu ufak bir okul defteri buldu çıkardı. Çeşitli tarihler, alt alta dizilmiş toplamalar vesaire. Defteri bilançosunu inceleyeyim diye kurt bir muhasebeci gibi burnuma uzatıyor. Benim gibi bir adamın şerefi yenge, borçlarına sadakati üzerine müessestir. Kime karşı olursa olsun müddeti hayatımda borcumu inkara tevessül etmiş değilim. Esasen bu defterin mevcudiyet sebebi de budur. Buyurun bir atfı nazar edin. Bütün borçlarımın günü gününe beyaz üstüne siyah kayda geçirilmiş olduğunu tespit edeceksiniz. Bit tabii ekreme olan borcumu bundan böyle size ödemeyi tekellüf ediyorum. Hem de en son santimine kadar. Abartılmış bir aktör jestiyle itiraz etmemi engelledi. Tumturaklı bir ses bulup son hecesinin üstüne basıyor. Evet, en son santimine kadar. Yeniden sessizlik mi? Anlaşılmaz bir sessizlik ama iler tutar yeri olmayan. Nasıl olabilir ki? Yağmurun aralıksız tıpırtısı bir yandan, nargilenin aralıklı tokurtusu öbür yandan onu delik deşik ediyor. Aa, baş kaldırmış kelebekler, iyice özgürlüğü seçtiler. Odanın içinde bir renk karmaşasıdır gidiyor. Yaldızlı sarı, kızılcık kızılı, yaprak yeşili, kehribar siyahı. Marilyn dirilmiş, çapkın ve hayasız bacaklarının kıllarını alıyor. Elinde arı gibi vızıldayan elektrikli bir tıraş makinası. Tam cinsiyet değiştireceği sırada neredeymişsin ortaya çıkan sihirbaz Mandrake bir işaretiyle onu mahzun teselli bulmaz, dokunsan kırılacak bir hünsa heykelciliğine dönüştürüverdi. Kadınlıkla erkekliğin arasında bir yerde kaldı Marilyn. Oysa Hacı Hanım Ekrem'le İzmir'e ilk indiğimiz gün aşağıdaki salonda oturmuş bizi bekliyordu. Hiç aklımdan çıkmaz, günlerden salıydı. Ne salı, ne salı. Ekrem de öldüğüne göre artık bu salon o günkü haliyle ancak benim anılarımda yaşıyor. Vahşi, alışılmamış, ürkütücü bir yer olarak. Alışılmamış çünkü hemen her köşesi ağaç oymalı, zarif, yaldızlı çerçevelerle çevrilmiş aynaların içten içe aydınlanıp birbirine yansımasıyla genişliyor. Kocaman minyatürlerle süslü petrol lambaları, aslında elektrik ampulleriyle donatılmış abajurlar. Vahşi çünkü ne yanına dönsen doldurulmuş yırtıcı hayvan başları, görkemli boynuzları çatal çatal, iki güzel geyik, bir kaplan, bir sürü kurt ve çakal. Zamanında Emrullah Raci Bey'in bizzat avladığı hayvanlarmış. Ürkütücü çünkü bunlar yetmezmiş gibi bir de silah koleksiyonunu içeriyor. Akla gelebilecek her çeşit silah, çakmaklı tüfeklerden piştovlara, eski martinlere, hatta yeniçeri palalarına kadar. 11. ayrımın sonu. Sayfa 132.